Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları cevaplıyor, hocamıza soruyor, hocamızdan cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Sizler de sağ olun hocam. İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah. Çok şükür iyiyiz. Sizler de iyisiniz.
Çok şükür hocam. Sizleri gördük.
Allah
daha iyi olduk.
Versin.
Allah razı olsun. Hocam artık yavaş yavaş kurban iklimine doğru girmeye başladık.
Çok şükür.
Kurban
çok şükür.
Mevsimi artık biraz daha böyle gündemimize girmeye başladı. Biz de kurban bayramına kadar kurban ibadetiyle alakalı size sorular soralım. Ve dinleyicilerimizin unuttukları, yılda bir kez yapılan bir ibadet haliyle unutulabiliyor. Tekrar hatırlatmak istediğimiz meseleleri dinleyicilerimize ulaştıralım, hatırlatalım istiyoruz.
İnşallah.
İnşallah hocam. Hocam ilk sorumuz şöyle. Şimdi ülkemizde çok güzel bir gelenek var. Gerek vakıflar, gerek dernekler, gerek STK'lar. Bu kurban kesme işini yapıyorlar. Yani kurban ibadetini vekalet yoluyla yapıyorlar ve halkımız vakıflara, STK'lara kurban bedelini ödeyerek kurban ibadetini yapmış oluyorlar. Bu uygulama caiz midir? Nasıl yapılırsa caiz olur? Bu uygulamadaki yanlışlar nelerdir? Buradan başlayalım.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz üç türlü ibadetimiz var bizim. Bunlardan birisi bedeni ibadet. Sırf bedenle yaptığımız ibadet.
Evet.
Namaz gibi, oruç gibi. Bu tür ibadetlerde herkes ibadeti bizatihi kendisinin yapması lazım. Vekalet yoluyla veya başka bir yolla bir başkasına yaptıramaz. Evet. Yani ben işte biraz rahatsızım, benim yerime sen oruç tutuver, olmaz.
Evet.
İşte ben bugün namaza gelemedim, sen benim yerime namaz kılıver, olmaz. Bunu bizzat, bunlarda imtihan var çünkü.
Hı hı.
Ve dolayısıyla da bizatihi mükellefin kendisi yapması lazım. Sırf bedeni olanlar.
Hı hı.
Bir de sırf mali olanlar var. Yani kişi mal vererek ibadetini yapıyor. Zekat gibi,
hı hı,
fitre gibi, fidye gibi ve kurban gibi.
Evet.
Bu tür ibadetlerde insan bu ibadeti bizatihi kendisi yapabileceği gibi vekalet yoluyla bir başkasına da yaptırabilir. Yani ben zekatımı bizzat fakire verebileceğim gibi sana diyebilirim ki benim bu zekatımı sen uydun gördüğün bir fakire ver.
Hmm.
Ve sen benim için o zekatı verebilirsin.
Evet.
Veya ben kurban kendim kesebileceğim gibi parasını sana vererek veya kurbanı alıp sana vererek, hmm, benim adıma bunu kes diyebilirim. Ve bu vekaletin geçerli olması için asıl yükümlülüğün, mükellefin mazur olup olmaması, yani bir mazeretinin olup olmaması fark etmez.
Hmm.
Yani insan kendisi o ibadeti bizatihi yapmaya muktedir olduğu halde bir başkasına yaptırabilir. Hangi ibadetlerde? Bunlar mali ibadetlerde.
Zekat
ve zekat, fitre, kurban.
Fitre, kurban. Hmm.
Bir de hem bedeni hem mali olan ibadetler var. Hac bunun en güzel örneğidir. Burada ise kişi kendisi acizse,
hı hı,
bir başkasına vekalet gönderebilir. Kendisi muktedirse başkasına vekalet gönderemez. Ha şimdi kurban vekalet yoluyla eda edilebilecek olan bir ibadettir.
Hı hı.
Bazı zorunluluklar veya diyelim ki tembellikler veya başka şeyler insanların bizatihi kurban kesmelerine imkan vermiyor olabiliyor veya zorlaştırıyor olabiliyor. Mesela büyük şehirler, İstanbul'u ele alalım.
Hı hı.
Ben kurban keseceğim. Nerede keseceğim? Nasıl keseceğim? Kime kestireceğim? Efendim, bunlar bir sorun.
Evet.
Yani benim gidip de efendim İstanbul evime 50 kilometre mesafedeki falan köyden bir kurban alıp kesmem çok zor. Bir bu var. İki, yaşlıyımdır. Rahatsızımdır. O meşakkate katlanmam zor olabilir. O yüzden, hı-hı, kendim kesmeyebilirim. Veyahut da insanlar ne yapıyor? Bir de yaz tatiline geldiği zaman özellikle kurban bayramı tatile giderek, izne giderek bizatihi kurbanlarını kendi kesmiyor. Hı hı. Son zamanlarda bir şey daha ortaya çıktı. Pahalılık. Hı. Yani bu seneki işte vakıflarımızın, setakalarımızın ilan ettiği kurban bedellerine baktığımız zaman Türkiye içindeyken şu fiyat, yurt dışı şu fiyat, şu fiyat diye fiyatlar ilan edildi ve bakıyorsunuz yurt dışı ile yurt içi arasında %100, %150 fark var.
Evet, yurt dışı daha ucuz.
Daha ucuz. Ve özellikle imkanı kıt olanlar bu tarafa yönelmek durumunda oluyorlar. Yani bu tip söylediğim gerekçelerle vekaletle kurban konusu oldukça yaygınlaştı.
Evet.
Ha, ve genelde vekalet setakalara, vakıflara veriliyor. Yani ve bunların çoğu da, yani bu kurban kesen vakıfların çoğu da dini hassasiyeti olan ve bunu bir ibadet bilinciyle yapan. Hı hı. Dolayısıyla o ibadetin yerine gelmiş olması için gerekli kurallara uyan kurumlar çoğu. Ama böyle olmayanlar da maalesef ticaret için bu işi yapanların da olduğu da görülüyor. Mesela falan mağaza, filan kurum diyor ki işte kurban biz 20 kiloluk et alırsam şu kadar, 25 kilo alırsam bu kadar vesaire gibi. Şimdi bir defa kurbanın geçerli olması için, vekalet yoluyla geçerli olabilmesi için bir, mükellefin vekil etmesi, vermesi lazım. İki, o vekil olan kişi veya kurum hayvanı alırken ve keserken falan adına demesi lazım. Veyahut da alırken falan adına diye düşünmeden kendisi o malı satın alır.
Vakıf kendisi alacak.
Vakıf kendisi satın alır ve vekil olarak kendisini tayin eden kişiye satar. Bu biraz daha usule uygundur. Ne usule uygundur? Çünkü yüzlerce, binlerce kişi para veriyor, şey yapıyor, vekalet veriyor. Burada birçok hayvan alınıyor. Bu hayvanlardan ucuz olanı var, pahalı olanı var, orta halisi olanı var ve satın alırken bu hayvanı falan adına satın aldım şeklinde düşünmek veya bu hayvanı işte ayırmak ve keserken de onları işte o kişiler adına kesmek hayli zor oluyor. Bir de fiyat farkı olduğu için. Mesela bazen öyle oluyor ki hayvanın birisi 7 kişinin verdiği paradan çok daha fazla para ediyor.
Evet.
Bazen öyle oluyor ki o hayvanın değeri 7 kişinin verdiği paranın yarısı kadar oluyor. Yurt dışı özellikle, yurt dışına bu böyle oluyor. Hı hı. Yurt içinde de olabilir. Bunlara karşı en güzel şey benim düşündüğüm kanaatim vakıf veya sataka. Kendisi evet. Kurbanı alacak ve kendisine vekalet veren kişiye satacak ve onun adına kesecek.
Evet.
Bu şekilde yapılırsa.
Bu caiz olur.
Bu caiz olur. Yani burada bir kurban niyetiyle kesilmesi lazım. Hı hı. İki, kesilirken kimin adına kesildiğinin belirlenmesi lazım. Hı hı. Ve tabii kesim şartlarına uyulması lazım.
Evet. Yani şunu mu demek istiyoruz hocam aslında biz burada? Kurbanı kesecek olan, kesiyor olan kişi kurbanın sonunda kaç kilo et alacağını bilmeyecek. Şuradan şuraya gelmek istiyorum. Az önce siz söylediniz ya bazı marketler, bazı kurumlar işte şu kadar paraya şu kadar kurban eti, şu kadar paraya şu kadar kilo kurban eti şeklinde kurban satışı yapıyorlar. Aslında bunun caiz olmayışı kişinin ne kadar kurban eti alacağını bilmemesi.
Yani et satın alıyor gibi bir ortaya şey çıkıyor. Hı hı. Ama şunu yapanlar da var. Mesela diyor ki kurum, ben diyor senin kurbanını keserim. Hı hı. Efendim ve kestiren de tamam kes diyor ama bana bir 5 kilo 10 kilo et ver diyor. Ha, bu olabilir. Burada çünkü onun kestirdiği hayvanından onun payına düşen et 10 kilodan çok fazla.
Evet.
Mesela payına 30 kiloya düşüyor ama 10 kilo istiyor, 5 kilo istiyor. Dolayısıyla o et satın aldıkma gibi olmuyor. Kestiği kurbandan bir miktarda kendisine eti gelmesini istiyor.
Bunda sıkıntı yok.
Yok, yok. Hı-hı. Ama burada da şu problem çıkıyor tabii. İnsan et, kurban sahibine et verirken acaba bizatihi onun adına kestiği hayvandan mı veriyor? Hı-hı. Yoksa herhangi bir hayvandan mı veriyor? Bunu da takip zor. Ama burada kurbanın geçerli olması için asıl olan şey neydi? Hayvanı kesmek, kalbini akıtmak ibadet niyetiyle. Kesildikten sonra bu olmuştur. Yetini değerlendirmesinde o zaman farklı şeyler olabilir. Yani illa bana benim kurbanım etinden, sana senin kurbanın etinden verilmesi diye bir şart yoktur. Çünkü ben verirken demiş oluyorum ki sen benim hayvanımı kes, etini dilediğin gibi sarf et. Ama bana da bir 5 kilo 10 kilo ver.
Ver, evet. Önemli olan o kurbanın kanının akması bugün. Evet. Bunu konuştuktan sonra hocam biraz da kurban ibadetinin mahiyetini ve hükmünü konuşsak. Tabii belki ilk önce bunu konuşmamız gerekiyordu ama bu vekalet yoluyla olan kurban şu günlerde çok yaygın olduğu için ilk soru olarak onu sormuş oldum. Bu ibadetin mahiyeti nedir hocam? Biz niçin kurban kesiyoruz? Bir Müslümanın gönül dünyasında kurban ibadeti nerede olmalı?
Şimdi kurbanın şeyine baktığımız zaman tarihçesine Hazreti İbrahim'e kadar gidiyor.
Evet.
Hatta Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in oğulları Habil ve Kabil'in Cenab-ı Hakk'a iki kurban takdim ettikleri ifade edilir.
Evet.
Şimdi kurban kelimesi yakınlık anlamına gelir Arapçada. Bizim Türkçedeki kurban dediğimiz şeyin Arapçadaki karşılığı udhiyedir. Udhiyedir. Yani kelime olarak baktığımız zaman Arapçada kurban kelimesinin karşılığı her türlü hayır hasenattır.
Evet.
Nitekim Hazreti Adem'in oğulları efendim Habil ile Kabil meşgul oldukları işe göre Cenab-ı Hakk'a mallarından bir şey takdim ettiler. Birisi çiftçilikle meşguldu. O elde ettiği üründen Cenab-ı Hakk'a bir şey takdim etti. Diğeri hayvancılıkla uğraşıyordu. O da hayvandan takdim etti. Ve buna Kur'an-ı Kerim ve karraba kurbaneyni. O iki kardeş birer kurban takdim ettiler Allah'a ifadesi geçer. Ama bizim bildiğimiz belli bir zamanda bir hayvanın boğazlanması ile ilgili bu kurbanın tarihçesi Hazreti İbrahim'den başlar. Yani bu herkesin bildiği bir şeydir. Hazreti İbrahim'in çocuğu olmamış uzun süre. Sonra işte Sara validemizle evleniyor ve Hazreti İsmail dünyaya geliyor.
Evet.
Hazreti İsmail babasıyla artık dönüp dolaşıp gezecek çağa gelince, ki bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şeyler bunlar. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e bir rüya gösteriyor ve rüyasında oğlu İsmail'i kesiyor, kurban ediyor. Şimdi peygamberlerin rüyaları vahiy sayılır.
Vahiy şeytani değildir yani.
Değildir, rahmanidir ve vahiy kabul edilir. Dolayısıyla Hazreti İbrahim bunun bir mesaj olduğunu, Hazreti İsmail'i kesmesi gerektiği sonucuna varıyor ve oğlu İbrahim'i İsmail'i alıyor götürüyor Mina'da bir yere. Orada kurban edecek, kesecek. Ve oğluyla arasında bir diyalog yaşanıyor. Yani Hazreti İbrahim diyor ki oğluna, yavrucuğum ben rüyamda seni keserken görüyorum. Bu işe ne dersin? Hazreti İsmail de cevaben diyor ki babacığım sen sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.
Ne güzel bir teslimiyet.
Yani burada bir tarafta bir baba var. 80 yaşından sonra bir oğul sahibi olmuş. Ve Allah'tan aldığı mesaj sebebiyle onu kesecek. Karşısında da bir oğul var, tam bir teslimiyet. O da diyor ki babasına, babacığım kes, madem Allah öyle emretmiş canım feda diyor. Ve tam kesecek yatırmış. Cebrail aleyhisselam tekbir getirerek koltuğunun altında bir koç. Ve diyor ki İbrahim sen rüyana sadakat gösterdin.
İmtihanı geçtin.
İmtihanı geçtin, maksat hasıl oldu. Onu değil bunu kes. Ve bir fidye. Yani İsmail'in yerine bunu kes. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ve fedeynâhu bizibhin azim geçer. Ve Hazreti İbrahim o koçu kesiyor. Ve bu artık bizim kurban ibadetimizin de başlangıcı olmuş oluyor. Çünkü daha sonraki dönemlere baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'in yaşadığı ortamda kurbanlar kesiliyor. Ama tabii o asli hüviyetini kaybetmiş. Allah için olmaktan ziyade birçokları tarafından putlar işin olmuş. Şimdi ama devam ediyor. İslam geldikten sonra bunu asli hüviyetine döndürüyor ve Allah rızası için kurban bayramında kurban kesilmesi hükmü çıkıyor.
Evet.
Şimdi bu hükmü Kur'an-ı Kerim'de Kevser suresi var biliyorsunuz. Ha. Kevser suresinde Fesalli li rabbike venhar var. Yani Rabbin için namaz kıl ve hayvan boğazla. Hı hı. Ha, şimdi kurbanın kaynağının bu olduğu şeklinde görüşler varsa da zayıftır. Çünkü bu sure Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Ama kurban Medine'de vacip olmuştur. Kurbanın dayanağı daha çok Peygamber Efendimiz'in sözü ve uygulamasıdır.
Evet.
Bir hadis-i şerifte diyor ki Peygamber Efendimiz, "Men vecede sa'aten felem fela yakrabenne musallane." Yani bir kimse imkan bulur da kurban kesmezse bizim namazgahımızdan uzak dursun, yaklaşmasın, evet, musallamızdan. Ama bunu yanlış şöyle anlamamak lazım. İmkan bulduğu halde kurban kesmeyen camiye gelmesin anlamında değil. Buradaki musalladan maksat kurban namaz bayramı namazının kılındığı alan. Yani diyor ki Peygamber Efendimiz biraz da teşvik, tehdit. Yani imkanı olduğu halde cimrilik yapıp kurban kesmeyenler bayram namazı kılmak için bize gelmesin. Yani yasak anlamında değil, tehdit anlamında. Hmm. Onu öyle anlamak lazım. Ha, şimdi bu hadisi İmam-ı Azam esas alıyor ve diyor ki kurban kesmek vaciptir.
Evet.
Niye farz değildir de vaciptir? Çünkü kurbanın meşruiyeti sünnetle sabittir. Kur'an ayetiyle değil.
Evet.
Onun için biz ona vacip diyoruz. Ha, diğer imamlar Peygamber Efendimiz'in hadisine dayanarak ve Peygamber Efendimiz'in uygulamasına dayanarak sünnet demişler. Yani kurbana sünnet demişler. Hı hı. Ancak şöyle bir ayrıntı da var. Diğer mezheplerde vacip kavramı pek kullanılmaz. Yani bizim vacip dediklerimiz onlar kuvvetli sünnet derler.
Evet.
Dolayısıyla pek şey değildir. Yani Kur'an kurbana sünnet demek, onu basite almak demek değildir. Tamamen bir kavram, hı hı, farklılığındandır. Önemli bir ibadettir. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca hep kesmiştir kurbanı. Peygamberimizden sonra ashab-ı kiram kesmiştir. Ha, ashabtan kesmeyenler olmuştur bazıları onu delil getirerek. Hı hı. İşte bu vacip değildir falan derler. Onlar belki maddi imkanları yerinde olmadığı için kesmemişler.
Evet.
Ha, ama kurban önemli bir ibadetimizdir. Vaciptir. Biz kurban kestiğimiz zaman hem Allah'a karşı görevimizi yapmış oluyoruz, hem de bir sosyal dayanışmayı temin etmiş oluyoruz. Ve kurban sayesinde et yüzü görmeyenler et yiyor kurban bayramında.
Evet.
Efendim şöyle bir hatıram var benim. Böyle kurban kesen STK'lardan birisi bir sempozyum gibi bir şey düzenlemişti. Beni de davet etmişlerdi. Orada o ilgili arkadaş dedi ki biz falan yerde bir kurban kestik ve tabii götürüp dağıtıyoruz yurt dışında bir yerde. O eti verdiğimiz aile ilk defa eti bizim götürdüğümüz et olarak görmüş. Daha önce hiç et görmemiş,
Allah
et yememiş.
Allah.
Böyle insanlar var. Kurban sayesinde böyle biraz da dışarıya açılarak, ki bu açılma STK'larımız sayesinde oluyor.
Evet.
Bu garipler, bu fakirler et yüzü görüyor. Etle beslenme imkanını sağlıyor. Bazı kötü niyetliler kurban bayramındaki et kesimine hayvan katliamı şu bu diyorlar ama kendileri her gün etin en güzel yerlerini, en pahalılarını yiyorlar. O katliam olmuyor. Ama Müslümanın ibadet olarak kesip garip kurabaya yedirdiğini
katliam olarak nitelendiriyorlar.
Sonra üstelik yani bu insanlar bu eti yiyor. Yani parası olanlar yiyor. Kurban sayesinde parası olmayanlar da yiyor.
Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun.
Sağ olun.
Buradan da dediğiniz gibi bu ibadetin mahiyetini düşünmeyerek böyle farklı söylemler içerisinde olanlara da biz cevabımızı iletmiş olduk.
Cevap demeyelim de biz uyarım. Yani bildiğimizi anlattık.
Bildiğimizi anlattık. Peki hocam. Hocam şimdi ilk soruda şöyle bir şey söylediniz. Kurban ibadeti özellikle günümüzde de maliyetlerin artması sebebiyle biraz pahalı bir ibadet olmaya başladı dedik. İşte günümüzde kullandığımız banka kartları var, kredi kartları var veya bu kartların bize sunmuş olduğu taksit imkanı var. Biz kurbanımızı özellikle fiyatların da arttığı bu günlerde bu imkanları kullanarak kesebilir miyiz? Yani bir banka kartı yoluyla taksitlendirerek veya kredi kartıyla taksitlendirerek veya nakit taksitle biz kurbanımızı alabilir miyiz?
Şimdi önce şunu söyleyeyim. Kurban kesmeye gücü yetmeyen kişinin kurban kesmesi şart değildir.
Yani kendini insanın zorlamasına gerek yok mu diyoruz?
Gerek yoktur. Yani bir kimsenin kurban kesme mecburiyeti olması için belirli seviyede bir varlığının olması lazım. Ki biz o varlığa işte nisap diyoruz. Ancak tabii mesela kurban konusunda, fitre konusunda sadece para, altın, ticaret malı değil de taşınmaz mallar da zenginlik şeyi sayılıyor, alameti
kurbanda.
Kurbanda ve fitrede. Mesela diyelim ki adamın köyünde tarlası var. İkinci bir arsası var, ikinci bir dairesi var. Yani bu zengin sayılıyor. Hangi konuda? Kurban kesme konusunda.
Evet.
Ama zekat verme konusunda birikimi yoksa, o ticaret malı olarak, para olarak, altın olarak veya hayvan olarak yoksa kesmek zekat vermek zorunda olmuyor.
Vermek zorunda değil. Evet.
Ha, yani kurbanda,
bu önemli bir ayrım hocam.
Evet. Önemli. Yani zekatın farz olması için gerekli olan zenginlikteki malın nami dediğimiz artıcı olması lazım. Çoğalıcı olması lazım. Üreyici olması lazım. Bu namilik, çoğalıcılık, üreyicilik ya şer'an kabul edilendir ki o altın, para ve gümüş o şekilde kabul edilmiş. Yani senin altının çekmecende dursa bile o otomatik olarak artıcı kabul edilmiş. Onun zekatını vereceksin.
Evet.
Veyahut da ticaret yoluyla artacak. Veya hayvanlarda üreme yoluyla artacak. Bu şart var. Ama kurbanda böyle bir şart yok. Kurbanda herhangi bir malın varsa zorunlu ihtiyacın dışında ve o malın değeri 80.18 gram altın değerine ulaşıyorsa o kurban kesecektir. Ancak kurban kesecektir, vacip veya sünnettir. Niye veya diyorum? Hanefilerde İmam-ı Azam'a göre özellikle vaciptir. Diğer imamlara göre sünnettir. Ama zekat konusunda herkese farzdır zekat. Evet. Bu ayrımı yapmak lazım. Ha şimdi kişi, bunu niye söyledim? Yani bir kimsenin kurban kesmek için faizli kredi çekmesine gerek yok. Yani imkanı yoksa faizli kredi çekip de kurban keseceğine kesmesin daha iyi. Niye? Faizli kredi aldığı zaman faize bulaşmış oluyor, haram işlemiş oluyor. Ama kesmediği zaman vacibi veya sünneti terk etmiş oluyor. Vaciple farz çeliştiği zaman farza öncelik verilir. Hatta şöyle bir kural vardır. Muharrim ile muhallil bir araya geldiğinde,
yani hocam,
yani haram kılan delille helal kılan delil bir arada bulunduğunda haram kılan delile öncelik verilir ve onun gereği yapılır. Genel kuraldır. Ha, ama kişi diyelim ki imkanları var. Efendim ödeyebiliyor. Bunu isterse gidip satıcıdan vadeli alabilir. Nasıl ki yediği ekmeğin, buğdayını vadeli alabiliyorsa, giydiği elbiseni vadeli alabiliyorsa, aynı şekilde kurbanlık hayvanı da bizatihi satıcıdan vadeli alabilir. Ve vade farkı da konabilir buna. Yani şimdi eskiden 10 binlerde, işte 5 binlerde falan kurbanı konuşurduk. Şimdi 50 binlerde, 60 binlerde konuşuyoruz.
Evet.
Yani 50 bin lira peşin, 60 bin lira vadeli diyebilir satıcı ve bu şekilde alabilirsin. Bir, iki, taksitli olarak alabilirsin satıcı, bizatihi satıcıda. O da olur. Peki kredi kartıyla alabilir misin taksitli olarak? Alabilirsin. O kredi kartı ama o vadesi dolduğu zaman faize düşmemen gerekir. Faize düşersen günaha girersin.
Evet.
Ama o kredi kartıyla satın aldığın hayvan senindir. Ve sen onu kurban kestiği zaman kurban olarak geçerlidir. Yani kredi kartı ne yapıyor? Sana o kredi kartını veren kurum diyor ki ya sen bunu bir ay sonra ödeyebilirsin bunu, ücret diyor.
Evet.
Veya taksit yapıyorsa, bazıları taksitle yapıyor. Şu kadar taksitle ödeyebilirsin diyor ama peşin almasıyla, kredi kartıyla alması arasında fiyat farkı bile olmuyor. Bu şekilde caiz olur.
Caiz olur. Peki hocam. Önemli nokta faize bulaşmamak.
Bulaşmamaktır. Ve faize bulaşma endişesi varsa kurbanı kesmemesi daha iyidir.
Daha iyidir. Eyvallah hocam. Şimdi bu kurbanı kimler kesebilir sorusuyla alakalı eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Öyle de bir sorumuz var. Yani kimler kurban kesmekle yükümlüdür dedik. Nisap miktarını burada gözetmiyoruz. Bir mal varlığı
nisap
varsa...
Nisap miktarı gözetiyoruz da... O mal varlığının artıcı mı değil mi olduğuna bakmıyoruz. Taşınır mal mı taşınmaz mal mı olduğuna bakmıyoruz. Her türlü mal dikkate alınır diyoruz.
Alınır. Yani kenarda bir parası olacak vatandaşın?
Şart değil.
Şart değil mi?
Şart değil. Şimdi adamın parası yok. Ama 20 dönüm 50 dönüm tarlası var. O tarlayı paraya çevirdiğin zaman ne ödüyor? 300 bin lira 500 bin lira diyor bu adam kurban kesecek.
Kurban kesecek. Tamamdır hocam. Bunu da
Bu bir de bu olduk, farz olması için onu da sormuştun sen. Mesela yolcu, misafir. Misafirin kurban kesme mecburiyeti yok. Küçük çocuk. Onun için kurban kesmek gerekir mi? Şart değil. Eğer parası varsa, olsa bile. Çünkü o ibadet olduğu için. Çocuklar ibadetle mükellef değiller.
Evet. Yani biz evdeki çocuğumuza da kurban
kesmek zorunda
kesmek
değiliz.
Kesmek zorunda değiliz. Yolcuysak, yoldaysak
kurban kesmek zorunda değiliz.
Kurban kesmek zorunda değiliz.
Yoldaysak şart değil. Yani sefer mesafesi uzak bir yerde isek kurban kesmek zorunda değil.
Kesmek zorunda değiliz. Peki hocam. Hocam şimdi kurban ibadetinin mahiyetini konuştuk. Nasıl satın alınır? Bunu konuştuk. Kimlere farzdır, kimler yükümlüdür bunu konuştuk. Şimdi bir kişi bir kurbanı satın aldı, kurbanı kesecek ama bir özür sebebiyle vaktinde bu kurbanı kesemedi. İşte kurbanı öldü veya kayboldu. Bu kişi ne yapacak? Zenginse ne yapacak? Fakirse ne yapacak?
Şimdi ülkemizde kurban kesme konusunda insanlarımız biraz daha şey yapıyor, rahat davranıyor. Rahat derken kesmeye çalışıyor. Niye? İşte kan akıtılmış olur, bir ibadettir. Çoluk çocuk
et evet, bir görür. Kurban havası yaşanır.
Yaşar. Elde. Bu yüzden kendisine kurban vacip olmadığı halde kurban kesen çok insanımız var.
Evet.
Ha, şimdi bir kimse kurbanlık aldı. Satın aldı. Eğer bu hayvan kurban bayramından önce kaybolursa veya ölürse o takdirde veya kesilemeyecek hale gelirse. Şimdi o takdirde eğer kurbanı alan kişi zenginse yenisini alması lazım. Yani kendine kurban vacip olan birisi ise yeni kurbanlık alıp onu kesmesi lazım. Bu ne zaman oluyor? Kurban bayramından önce. Veya kurban bayramının son gününden önce.
Arefe gününde.
Arefe'den sonra bayramın birinci, önce. İkinci. Bu hayvan telef olursa, kesmeden telef olursa, şeyin zenginse kişi yenisini alıp kesmesi lazım. Fakirse yenisini almasına gerek yok. Çünkü fakire o zaten vacip değildi. Fakir o hayvanı kurban kesmek üzere alınca o kendisi onu kendine vacip kılmış oldu ve sadece o hayvanla ilişkili bu. Dolayısıyla da fakirin yeni bir hayvan alıp kesmesine gerek yok.
Evet. Zengin.
Zengin yenisini alacak, kesecek.
Evet.
Ha şimdi bir de şöyle bir durum var. O da yine kitaplarımızda, kaynaklarda yer alır. Satın aldığı hayvan kayboluyor. Kayboluyor. Kaçıyor. Yakalayamıyorsun falan. Böyleyse o zaman bakıyoruz, zengin yenisini alacak zaten. Fakirin yenisini almasına gerek yok. Ama fakir de aldı yenisini. Sonra tekrar bulundu, kaybolan hayvanlar bulundu. Eğer zengin ise kişi, sadece o iki hayvandan birisini kesecek. Yani ya kaybolanı da bulduğunu veya kaybolduktan sonra satın aldığını kesecek. Fakirse ikisini de kesecek. Bak burada ilginç bir durum var.
İkisini de vacip kıldı kendine çünkü.
Çünkü o kendine vacip olmadığı halde ikisini birden kendisine vacip kıldı. Satın almak suretiyle. O yüzden ikisini de kesecek. Ama zengin onun görevi bir kurban kesmek. Hangisi olursa olsun.
Evet.
Dolayısıyla zengin birini kese yetiyor. Eğer bu kişi kurban bayramı günlerinde kurbanı kesemiyorsa. Kurban bayramı günlerinde nasıl olur? Diyelim ki bir engeli çıkar kesemez veya Hayvan kaybolur, yenisini alamaz. Hayvan ölür, yenisini alamaz. Hayvan kalmamıştır falan. Böyle bir durumda o kişi kurban bayramı günleri geçtikten sonra bir kurban bedelini sadaka olarak fakirlere vermesi lazım.
Zengin fakir aynı uygulama yapacak. Kurban alan herkes.
Eğer fakirinki ise kaybolmuşsa ve bulunamamışsa veya kesememişse o ve ölmüşse artık fakirin yeniden sadaka vermesine gerek yok.
Zengin sadece sadaka verecek. Peki hocam. Yine bu soruyla alakalı bir devamı niteliğinde bir soru hocam. Kurban satıldıktan sonra satıcının elinde emanet duruyor ve bu emanet dururken ölmesi veya başka bir sebeple kesilememesi durumunda ne yapılmalı?
Şimdi aynı şey. Yani bunlar demek ki soruda anlattıklarımızın aynısı burada da geçerli.
Evet, yani kurbanı kesecek olan kişi evine götürmesiyle satıcının elinde olması
şimdi
arasında
o şöyle,
bir fark yok.
Örfe bakarız. Örfe bakarız. Yani örfümüze göre biz o kurban örfüne göre bir malı satın aldığımız zaman onu kabzetmiş sayılıyor muyuz, sayılmıyor muyuz? Genelde şöyledir. Satın alırız, satıcıya emanet bırakırız.
Evet.
Satın alırız ve satıcıya emanet bırakırız. Yani kabzetmiş oluruz. Böyle bir durumda satıcının elinde telef olursa satıcı bundan sorumlu değildir.
Evet.
Ama ben bunu aldım senden, Kurban Bayramı'nın birinci günü teslim alacağım. Yani akit bitti ama hayvanı teslim alma gerçekleşmedi. Bu arada hayvan telef olursa o zaman satıcıdan gider.
Evet.
Yani şöyle diyelim. Bir alım satım akdinde, sözleşmesinde bir sözleşme var. Sattım aldım, bu sözleşmedir. İki, müşterinin o satın aldığı şeyi kabz etmesi, eline geçirmesi var. Bu da kabızdır. Müşteri o satın aldığı şeyi eline geçirirse ister onu alıp evine götürür. İster der ki tamam bu benim, ben aldım kabz ettim, sen de emanet olarak kalsın der. Bu durumda müşteri bu malı kabz etmiş olur. Ve bu durumdayken eğer mal telef olursa müşteriden gider. Ama öyle değil de satıcıya demiş ki ben bunu falan gün senden teslim alacağım demiş. Satıcı da tamam demiş. Satış oldu ama teslim gerçekleşmedi. Böyle bir durumda hayvan telef olursa o zaman satıcıdan gider. Çünkü o satıcı sattığı malı teslim edememiştir.
Teslim edememiştir. Peki hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze, ağzınıza sağlık. Bugün bize ayrılan vaktin sonuna gelmiş olduk. Kurban ibadeti ile alakalı önümüzdeki haftada inşallah zat halinizle programımızı devam ettireceğiz inşallah.
İnşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteydik. Fıkıh Saati programında kurban mevsimine girdiğimiz, kurban iklimini yaşamaya başladığımız bu günlerde kurban ibadetiyle alakalı unuttuklarımızı hatırlatalım istedik. Hocamıza bu konularla alakalı sorularımızı sorduk ve önümüzdeki haftalarda da sormaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.